16. ayrım. Igor otele dönüp bir duş alıyor. Resepsiyondaki görevliye kendisini 4'te uyandırmasını söylüyor. Böylece biraz dinlenmiş, bir daha böyle aptalca şeyler yapmamak için kafasını toplamış olacak. Az kalsın bütün planını mahvediyordu. Telefon edip otelin terasında bir masa ayırtıyor. Uyandığında terasta rahat rahat bir çay içmek iyi gelecek. Sonra uzanıp gözlerini tavana dikiyor, uykunun gelmesini bekliyor. Işıl ışıl parladıkları sürece elmasların nereden geldiğinin ne önemi var ki? Bu dünyada yalnızca aşk her şeye değer. Başka hiçbir şeyin anlamı yok. Igor, daha önce birçok kez olduğu gibi bütünüyle özgür hissediyor kendini. Kafasındaki karışıklık yavaş yavaş yok oluyor ve her şey yeniden açıklık kazanıyor. Kaderini Hazreti İsa'nın ellerine bırakmış. Hazreti İsa da misyonunun devam etmesi gerektiğine karar vermişti. Igor en küçük bir suçluluk duymadan uykuya dalıyor. 13.55 Gabriella tekneye bineceği yere kadar yavaş yavaş yürümeye karar veriyor. Kafasını toparlamaya, sakinleşmeye ihtiyacı var. Yalnızca en gizli hayallerinin değil, en kötü kabuslarının da gerçek olabileceği bir noktada. Telefonu çalıyor, menajerinden bir mesaj. Tebrikler, ne teklif ederlerse kabul et. Bulvarda amaçsızca gidip gelen insanları izliyor. Oysa onun bir amacı var. O, şansını denemek için kana gelen ve işe nereden başlayacağını bilmeyenlerden biri değil. Sağlam bir CV'si, saygın bir profesyonel geçmişi var. Bugüne kadar hayatta ilerlemek için fiziksel özelliklerini kullanmış değil. Gerçekten yetenekli. Bu ünlü yönetmenle randevuya o yüzden kendisi seçildi. Üstelik kimseden yardım almadan, kışkırtıcı giysiler giymeye gerek görmeden, dahası rolünü prova etmeye bile vakit bulmadan, yönetmen bütün bunları hiç kuşkusuz göze alacak. Bir şeyler atıştırmak için bir yere uğruyor, sabahtan beri hiçbir şey yemedi ve kahvesinden ilk yudumu alır almaz aklı başına geliyor. Neden o seçildi? Filmde nasıl bir rol verecekler? Ya Gibson deneme videosunu gördüğünde aradığı kişinin o olmadığı sonucuna varırsa? Sakin ol. Kaybedecek hiçbir şey olmadığını geçiriyor aklından. Ama başka bir ses diretiyor. Bu senin tek şansın. Tek şans diye bir şey yok. Hayat insana her zaman ikinci bir şans daha tanır. Ama ses diretmeyi sürdürüyor. Belki. Ama ikinci bir şansı bir daha ne zaman yakalayabilirsin ki? Kaç yaşında olduğunu bilmiyor musun? Elbette biliyor. 25 yaşında. Aktristlerin, en kararlı aktristlerin bile ve bu gibi ve bu gibi. Bütün bunları yeniden düşünmesi gereksiz. Sandviçle kahvenin parasını ödeyip rıhtıma doğru yola koyuluyor. Bu kez iyimserliğini kontrol etmeye çalışıyor. Başkalarını şansını deneyenler olarak görmekten uzak durmayı telkin ediyor kendine. Az sonra gerçekleşecek buluşmayı kafasından uzak tutmaya çalışarak pozitif düşünmenin kurallarını hatırlayabildiği kadarıyla aklından geçiriyor. Sen zafere inanırsan, zafer de sana inanır. Şansı yakalamak için her şeyi göze al ve sana rahat bir dünya sunan her şeyden uzak dur. Yetenek evrensel bir armağandır ama onu kullanmak epey cesaret ister. En iyi olmaktan korkma. Büyük öğretmenlerin söylemiş olduklarına odaklanmak yeterli değil. Gabriella'nın Tanrı'nın yardımına ihtiyacı var. Ne zaman kaygıya kapılsa hep yaptığı gibi dua etmeye başlıyor. Bir vaatte bulunma ihtiyacı duyuyor ve rolü kapacak olursa Kandan Vatikan'a kadar yürümeye karar veriyor. Film çekilirse, dünya çapında başarı kazanırsa. Yok, Gibson'ın filminde bir rol kapmak yeterli. O zaman öteki yönetmenler ve yapımcıların da dikkatini çekebilir. İşte o zaman vaadini tutup haç yolculuğuna çıkacak. Buluşma yerine vardığında önce denize bakıyor, sonra menajerinden aldığı mesaja yeniden göz atıyor. Menajer durumu biliyorsa yönetmen ciddi olmalı. Ama ne teklif ederse kabul et de ne demek? Yönetmenle ya da başroldeki aktörle yatmalı mı yani? Daha önce hiç böyle bir şey yapmadı ama şimdi her şeyi yapmaya hazır. Hem bir film yıldızıyla yatmayı kim hayal etmemiştir ki? Yeniden denize bakıyor. Eve dönüp üstünü değiştirebilirdi ama batıl inançları var. Eğer bir blue jean ve beyaz tişört buralara kadar gelmesine yettiyse, üstünü değiştirmek için hiç değilse akşama kadar bekleyebilir. Kemerini gevşetip lotus pozisyonunda oturuyor ve yoga nefes tekniklerini uygulamaya başlıyor. Yavaş yavaş nefes alıp veriyor ve beden, kalp ve düşünceler dinginleşip düzene giriyor. Teknenin motorunun yaklaştığını görüyor. Bir adam motordan rıhtıma atlayıp, "Gabriel Sherry mi?" diyor. Gabriel başıyla onaylayınca, adam kendisiyle gelmesini rica ediyor. Motora atlayıp her türden ve her boydan yatlarla dolu denizde yola koyuluyorlar. Adam, sanki kafası çok başka yerlerdeymiş gibi başka bir tek söz etmiyor. Belki de o küçük teknelerin kameralarında neler olup bittiğini düşünüyor ya da o teknelerden birine sahip olmayı hayal ediyor. Gabriela duraksıyor. Kafası bir sürü soru ve kuşkuyla dolu. Hoş bir söz, bir yabancıyı nasıl davranmak gerektiği konusunda değerli ipuçları verebilecek bir dosta dönüştürebilir. Ama Gabriela adamın kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir? Belki Gibson üzerinde bir etkisi vardır. Belki tanınmamış aktrisleri alıp patronuna götürmek gibi işler verilen önemsiz bir yardımcıdır. En iyisi hiçbir şey söylememek. 5 dakika sonra kocaman beyaz bir tekneye yanaşıyorlar. Teknenin provasında Santiago yazıyor. Tayfalardan biri merdivenden inip Gabriela'nın tekneye çıkmasına yardım ediyor. Gabriela o gece verilecek büyük bir partinin hazırlıklarının yapıldığı anlaşılan, çok büyük bir orta salondan geçip teknenin kıç tarafına yürüyor. Burada küçük bir yüzme havuzu, şemsiyeli 2 masa ve birkaç şezlong var. Gibson ve filmin yıldızı öğleden sonra güneşinin keyfini çıkarıyorlar. Gabriela kendi kendine gülümseyerek, ikisinden biriyle yatabilirim, dert değil diye geçiriyor aklından. Kalbi her zamankinden daha hızlı atmakla birlikte kendini daha güvenli hissediyor. Yıldız Gabriela'ya tepeden tırnağa süzdükten sonra dostça, güven verici bir biçimde gülümsüyor. Gibson, Gabriela'nın elini sıktıktan sonra yerinden kalkıyor. En yakın masanın iskemlelerinden birini alıp Gabriela'ya oturmasını söylüyor. Sonra birine telefon edip bir otel odasının numarasını soruyor. Gabriela'ya bakarak numarayı yüksek sesle tekrarlıyor. Tam Gabriela'nın aklından geçirdiği gibi bir otel odası. Gibson telefonu kapatıyor. Buradan çıkınca doğru Hilton'daki bu suite'e git. Hamit Hüseyin'in giysileri orada sergileniyor. Bu gece Cap Antibes'teki partiye davetlisin. Güney Fransa'daki bir liman kenti olan Antibes yakınlarında lüks sayfiye yeri. Hiç de Gabriel'in düşündüğü gibi değil. Rol onun. Üstelik Cap Antibes'te bir partiye gidecek. Cap Antibes'te bir parti. Gibson yıldıza dönüyor. Sen ne düşünüyorsun? Bence onu dinlememiz gerekiyor. Gibson başıyla onaylıyor ve eliyle biraz bize kendini anlat dercesine bir hareket yapıyor. Gabriela aldığı oyunculuk kurslarından, göründüğü reklamlardan başlıyorsa da iki adamın pek dinlemediklerini fark ediyor. Aynı hikayeyi binlerce kez dinlemiş olmalılar ama yine de Gabriela kendini tutamıyor, söyleyeceği daha fazla bir şey olmadığını ve yakaladığı bu şansın bir türlü bulamadığını, doğru sözcüğü bulmaya dayandığını düşünerek gittikçe daha hızlı konuşuyor. Derin bir nefes alıyor ve rahat görünmeye çalışıyor. Zeki görünmek istediği için bir espri yapıyor. Ama menajerinin bu tür görüşmelerde uymasını öğütlediği senaryodan da uzaklaşamıyor. 2 dakika sonra Gibson sözünü kesiyor. Harika. Ama bütün bunları CV'nden biliyoruz. Sen kendinden söz etsene biraz. Gabriela'nın içinde bir engel birden yıkılıyor. Paniğe kapılacağı yerde sesi sakinleşip rahatlıyor. Bu dünyada hayatları boyunca böyle bir yatta olmayı, denize bakarak sizin gibi beylerden biriyle çalışma ihtimalini konuşmayı hayal etmiş, milyonlarca insandan biriyim. Bunu ikiniz de biliyorsunuz zaten. Söyleyebileceğim çok daha farklı bir şey olduğunu sanmıyorum. Bekar mıyım? Evet. Ama bütün bekar kadınlarda olduğu gibi, evde beni deliler gibi seven bir adam var. Şu anda Chicago'da beni bekliyor ve buradaki işlerin çok kötü gitmesini umuyor. İkisi de gülüyor ve Gabriela biraz daha rahatlıyor. Sinema dünyasında yaşımın pek elverişli olmadığı düşünülürse, gelebileceğim yere kadar geldiğimin farkındayım. Ama yine de sınırları zorlamak istiyorum. Benim kadar ya da benden daha yetenekli pek çok insan olduğunu biliyorum. Ama ben seçildim. Neden bilmem. Ve bunu değerlendirmeye karar verdim. Bu benim son şansım olabilir. Şu anda bunları söylüyor olmam belki de değerimi düşürecek. Ama benim için başka seçenek yok. Hep bu anı hayal ettim. Deneme çekimine katılmayı, seçilmeyi ve gerçek profesyonellerle çalışabilmeyi. Sonunda oldu. Bu görüşmeden öteye gidemesem ve eve ellerim boş dönsem de en azından biliyorum ki buraya dürüstlük ve kararlılık sayesinde vardım. En iyi dostum da en kötü düşmanım da benim. Buraya gelmeden bunu hak etmediğimi, sizin beklentilerinizi karşılayamayacağımı, büyük ihtimalle yanlış bir aday seçtiğinizi düşünüyordum. Ama bir yandan da içimden bir ses, yılmadan sonuna kadar savaştığım için ödüllendirildiğimi söylüyordu. Gabriela başını çeviriyor ve birden ağlamak için müthiş bir istek duyuyor. Ama duygu sömürüsü olarak anlaşılabilir kaygısıyla kendini dizginliyor. Sessizliği yıldızın yumuşak sesi bozuyor. Her işte olduğu gibi sinema dünyasında da profesyonelliğe değer veren dürüst insanlar vardır. Bugün bulunduğum yere bu sayede geldim. Aynı şey buradaki yönetmenimiz için de geçerli. Senin şu anda yaşadıklarını ben de yaşadım. Neler hissettiğini biliyoruz. Tüm yaşamı Gabriel'in gözünün önünden geçiyor. Aradığını bir türlü bulamadığı, çaldığı kapıların açılmadığı, sorularına hiçbir zaman yanıt alamadığı ve sanki yaşamıyormuş gibi tam bir kayıtsızlıkla karşılandığı bütün o yıllar. Yaşadığını ve en azından bir yanıt hak ettiğini bile kimsenin fark etmediği o günlerde duyduğu bütün o hayırlar. Ağlamamalıyım. Yıllar boyunca kendisine gerçekleşmesi olanaksız bir hayalinde peşinde koştuğunu söyleyen ama hayali gerçekleşecek olursa da sen ne kadar yetenekli olduğunu biliyordum demekten çekinmeyecek olan bütün o insanları düşünüyor. Dudakları titremeye başlıyor, bütün bu düşünceler birden yüreğinden taşıyor sanki. İnsani zaaflarını ve seçilmiş olmanın ruhunda büyük bir değişim yarattığını gizlememe cesaretini gösterdiği için memnun. Gibson şimdi onunla ilgili fikrini değiştirecek olsa, motora atlayıp en küçük bir üzüntü duymadan kıyıya dönebilir. Savaş patlak verdiği anda gerçek bir cesaret gösterdi. Gabriela başkalarına bağımlı, bunu anlaması uzun zaman aldı ama en sonunda bunun böyle olduğunu kabul etti. Duygusal açıdan kimseye bağımlı olmamakla övünen, oysa aslında kendisi kadar kırılgan olan, bir köşeye çekilip kendi başına ağlayan ve kimseden yardım istemeye yanaşmayan çok insan tanıyor. Bunlar yazılı olmayan o ünlü kurala inanırlar. Bu dünya güçlülerin dünyasıdır ve yalnızca en güçlü olan hayatta kalır. Oysa bu kural geçerli olsaydı insanlar asla hayatta kalamazlardı. Çünkü insan türü uzun yıllar özen ve korunmaya muhtaç olarak yaşadı. Bir keresinde babası ona, insanların bir başlarına hayatta kalma yeteneğini ancak 9 yaşında kazandıklarını, buna karşılık bu yeteneği zürafaların 5 saatte elde ettiklerini, arıların ise 5 dakikadan kısa bir süre sonra bağımsız bir yaşam sürmeye başladıklarını anlatmıştı. Aklından neler geçiyor diye soruyor Yıldız. Güçlüymüşüm gibi yapmaya ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Bu da müthiş rahatlatıyor beni. İstediğim yere nasıl ulaşacağımı herkesten daha iyi bildiğimi sandığım için ilişkilerimde birçok sorun yaşadım. Bu yüzden bütün erkek arkadaşlarım benden nefret ederdi ve ben neden nefret ettiklerini bir türlü anlayamazdım. Ama bir seferinde bir oyunun turnesine çıktığımızda feci bir gribe yakalanmıştım. Odamdan çıkamıyordum. Bir yandan da rolümü başka birine verecekler diye içim içimi yiyordu. Yemek yiyemez olmuştum. Ateşler içinde yanıyordum. Sonunda bir doktor çağırdılar ve adam eve dönmem gerektiğini söyledi. Hem işimi hem de meslektaşlarımın saygısını yitirdiğimi sanmıştım. Oysa hiç de öyle olmadı. Beni çiçeklere boğdular. Telefonlar susmak bilmedi. Hepsi de nasıl olduğumu öğrenmek istiyordu. Birden aynı sahnede yarıştığımız, rakiplerim olduklarını sandığım insanların aslında benim için kaygı duyduklarını fark ettim. Öteki aktrislerden biri bana bir kartpostal gönderdi. kartpostala çalışmak için uzak bir ülkeye gitmiş bir doktorun sözlerini yazmıştı. Doktor şöyle diyordu: "Orta Afrika'da uyku hastalığı denen bir hastalık vardır. Hepimiz duymuşuzdur. Ama bir de ruha saldıran bir hastalık vardır ki onu pek bilmeyiz. İlk evreleri çoğu zaman hiç fark edilmediği için çok tehlikelidir." Sizini önemsemezlik etmeyin. Bu hastalık ancak yüzeysel bir biçimde yaşamaya zorladığımız ruhun acı çektiğini hem de büyük acılar çektiğini fark ederek önlenebilir. Ruh, güzel ve derin olan her şeyi sever. Sözcükler Yıldız'ın aklından daha okuldayken öğrendiği ve zamanla onu gittikçe daha çok korkutan bir şiirin en sevdiği dizesi geçiyor. "Terk etmen gerekecek başka ne varsa. Yalnız ben umacağım senin biricik ölçütün olmayı." Seçmek, belki de insanoğlunun yapmak zorunda olduğu en zor şey. Aktrist hikayesini anlatırken Yıldız kendi yaşadıklarını zihninde yeniden canlandığını fark ediyor. Tiyatro oyuncusu olarak gösterdiği yetenek sayesinde yakaladığı ilk büyük şansı hatırlıyor. Hayatının bir anda nasıl değiştiğini, şöhrete daha alışmaya fırsat bulamadan ne kadar hızlı kavuştuğunu, sonunda hiç gitmemesi gereken yerlere yapılan davetleri kabul ettiğini, mesleğinde daha da ilerlemesine yardım edebilecek insanlarla görüşmeleri reddettiğini hatırlıyor. Sonra para kazanmıştı, gerçi çok fazla değildi ama ona her şeyi yapabileceği duygusunu vermişti. Pahalı hediyeler, bilinmedik bir dünyayla karşılaşmalar, özel uçaklar, 5 yıldızlı restoranlar ve çocukluk düşlerini süsleyen, krallarla kraliçelerin saray odalarını andıran otel suitleri. Saygı ve övgü dolu ilk eleştiriler. Yüreği ve ruhunu derinden etkileyen sözler. Dünyanın dört bir yanından yağan ve her birini şahsen yanıtlamaya özen gösterdiği mektuplar. Hatta kendisine fotoğraflarını gönderen kadınlardan bazılarıyla buluşmaya bile kalkışmış ama sonunda bu tempoya ayak uyduramayacağını anlamıştı. Üstelik menajeri bir tuzakla karşılaşabileceği konusunda onu uyararak gözünü korkutmuştu. Yine de şimdi bile attığı her adımı izlemiş olan, filmlerine ayrılmış web sayfalarını açan, hayatında olup biten her şeyi, olumlu şeyleri tabii, anlatan bir filmdeki oyunu hak ettiği övgüleri alamadığında, onu basındaki saldırılara karşı savunan, küçük dergiler çıkaran hayranlarıyla buluşmaktan ayrı bir zevk alıyor. Evet, bir zamanlar mucize gibi görünen şey gerçek olmuş. Yıldız da bu parlak yaşamın kölesi olmayacağına kendi kendine söz vermişti. Ne ki aradan yıllar geçmiş, bu yaşam giderek onun tek varlık nedeni olup çıkmıştı. Şimdi ileriye baktığında bütün bunların bir gün sona ereceğinden korkuyor. Sırf kendilerini daha görünür kılmak için daha az paraya, daha çok çalışmaya çoktan razı pek çok genç aktör dolaşıyor ortalıkta. Herkesin yalnızca ona ün getiren o büyük filmden söz ettiğinin, sonradan çevirdiği 99 filmi artık kimsenin hatırlamadığının farkında. Artık mali koşullar da aynı değil. Çünkü ilk başlarda her zaman iş bulabileceğini sanarak ve menajerini ücretini çok yüksek tutmaya zorlayarak büyük bir hata yaptı. Sonunda artık bir filmde oynamak için eski ücretinin yarısını istemesine karşın gittikçe daha az teklif almaya başladı. Durmadan ilerleyeceği hem de gittikçe daha hızlı bir biçimde yükseleceği umudu üstüne kurulmuştu dünyası. Oysa bu dünya şimdi umarsızlığa gömülüyor. Değerinin öylesine yitip gitmesine göz yumamayacağı için artık ne zaman bir senaryo gelse, niteliğine bakmaksızın önerdikleri rolü çok sevdiğini, eski ücretini vermeseler bile kabul etmeye hazır olduğunu söylemek zorunda. Yapımcılar ona inanıyormuş gibi yapıyorlar. Menajeri gözlerini boyamayı başarmış gibi yapıyor. Ama o, bu tür festivallerde boy göstermeyi sürdürmesi gerektiğini biliyor. Hep işi başından aşkın, her zaman kibar, sinema efsanelerinin olması gerektiği gibi her zaman biraz erişilmez.